Ayrım 24, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 268. Yolun son bölümü kuzey yakasındaki evlerin arasında dolanıyordu. Güney yaka 70 metre yüksekliğinde bir yamaçtı. Alice adı yetekte götürüyor, Jane de şantalı yolda durmadan emzirmek üzere yaptığı bir askıda taşıyordu. Köy vadinin Rivat denilen ucunda bir su değirmeninin yanında sona eriyordu. Kızgın güneş altında hiç durmadan tepeye tırmanmışlardı. Jane başını kahverengi battaniye pattu ile örtmüştü. Alice'in başında ise Muhammed'in armağanı olan çitrali kasketi vardı. Geçidin tepesine vardıklarında Jane solumaya bile başlamadığını sevinerek fark etti. Hayatında bu kadar sağlıklı olmamıştı. Bundan sonra da olacağı yoktu. Alice yalnız soluk soluğa olmakla kalmayıp kan ter içindeydi. O da sağlıklıydı aslında ama kendisi gibi saatlerce yürümeye alışkın değildi. Birden onun daha 9 gün önce 2 kurşun yarası aldığını hatırladı. Geçidin ötesinde yol dağın yamacından 5 Aslan Vadisi'nin üstünden devam ediyordu. Nehir çok ağır akıyordu burada. Derin yerlerde su yemyeşildi. Deşti Rivat'ın her yanında bulunup satılmak için Pakistan'a götürülen zümrüt rengindeydi. Duyarlı kulakları uzaklarda uçak gürültüsü duyunca Jane korkuya kapıldı. Çıplak tepede saklanacak hiçbir yer yoktu. Birden içinden 30 metre altında akan nehre atlamak geldi. Ancak uçaklar aşağıda hiçbir şeyi seçemeyecek kadar yüksekten uçan bir jet filosuydu. Ne var ki Jane bundan sonra çevresinde hep aniden sardına saklanabileceği bir ağaç ya da çalılık aramaya başladı. İçinden bir ses bunu yapmana gerek yok, geri dönersin, teslim olup kocana kavuşursun diyordu. Patika şimdi daha hafif bir eğimle yükseldiğinden artık daha hızlı yürüyebiliyorlardı. 1-2 kilometrede bir yan vadilerden nehire kavuşmak için hızla akan dereler yollarını kesiyor, patika dimdik aşağı iniyor, alçak kütüklerden yapılma bir köprüden ya da derenin sığ yerinden karşıya geçmek için yavaşlıyorlardı. Alice inatçı Maggie'yi yollarından tutup çekerken, Jane de arkasından bağırıp taşlar atıyordu suyu geçirirken. Dik bir yardan çıktıklarında önlerinde yeni bir ova belirdi. Jane doğuda bir dizi tepe gördü. Tepelerin üstünde de Nuristan'ın karla kaplı dağları yükseliyordu. ''Tanrım, oralara gideceğiz.'' diye düşündü ve korkuya kapıldı. ''Düzlükte evler vardı.'' ''Burası sanırım'' dedi Alice. ''Sanize hoş geldin.'' Düzlüğe girip bir cami ya da yolcular için yapılan o taş kulübelerden birini aradılar. Daha ilk evin önüne geldiklerinde evden biri çıktı. Jane Muhammed'in yakışıklı yüzünü hemen tanımıştı. Muhammed de kendisi kadar şaşırmış görünüyordu. Jane adama oğlunun öldürülmüş olduğunu söylemek zorunda olduğunu hatırlayınca şaşkınlığı yerini dehşete bıraktı. Alice adama Dari dilinde ''Burada ne arıyorsun?'' diye sorarak kendisine bir düşünme payı sağladı. ''Mesut burada'' dedi Muhammed. Jane orasının gerillaların saklandıkları yerlerden biri olduğunu anladı. ''Peki sizin ne işiniz var burada?'' ''Pakistan'a gidiyoruz.'' ''Bu yoldan mı?'' Muhammed birden ciddileşmişti. ''Ne oldu?'' Jane acı haberi kendisinin vereceğini anlamıştı. ''Kötü haber getiriyoruz dostum Muhammed. Ruslar bandaya geldiler. 7 erkek ve 1 de çocuk öldürdüler.'' Erkek Jane'in ne söyleyeceğini anlamıştı. Yüzündeki acı ifadeyi gören Jane ağlamamak için güç tuttu kendini. ''Çocuk Musa'ydı.'' Muhammed kendini tuttu. ''Oğlum nasıl öldü?'' ''Onu Alice buldu.'' Alice Dari dilinde aradığı sözcükleri güçlükle bularak ''Hançeri elinde öldü, hançeri kanlıydı'' dedi. Muhammed'in gözleri irileşti, ''Hepsini anlat bana.'' Dillerini daha iyi konuştuğu için sözü Jane aldı. ''Ruslar şafak sökerken geldiler, Alice ile beni arıyorlardı. Biz dağa çıktığımız için bulamadılar. Alişan, Şahazay ve Abdullah'ı dövdüler ama öldürmediler. Sonra mağarayı buldular. 7 yaralı mücahit ile Musa vardı orada. Yaralıların gece yardıma ihtiyaçları olduğu takdirde Musa köye inip haber verecekti. Ruslar çekildikten sonra Alice mağaraya gitti. Hepsi öldürülmüştü. Musa da. Nasıl? Nasıl öldürülmüştü? Eris Kalaşnikov dedi. Kurşunun girdiği yeri göstermek için kalbini işaret etti. Yaralıları korumaya kalkışmış olmalı. Hançerinde kan vardı dedi Jane. Gözleri dolan Muhammed'in göğsü gururla kabarmıştı. Silahlı insanlara saldırdı. Bıçaklara saldırdı yetişkin insanlara. Babasının verdiği hançerle. Tek elli çocuk. Şu anda savaşçıların cennetindedir artık. Jane bir Müslüman için en büyük şerefin kutsal bir savaşta ölmek olduğunu hatırladı. Küçük Musa küçük bir evliya idi artık. Muhammed'in böylesine avunacak bir şeyinin olmasına sevinmişti. Alice hiçbir şey söylemeden Muhammed'i kucakladı. Jane birden fotoğrafları hatırladı. Musa'nın resimlerini de çekmişti. Afganlar resme bayılırlardı. Muhammed oğlunun resmine sahip olacağı için sevinecekti. Maggie'nin sırtındaki çantalardan birinden resim kutusunu çıkardı. Musa'nın resmini bulup Muhammed'e verdi. Böylesine duygulanmış bir Afgan erkeğini ilk kez görüyordu. Muhammed konuşamıyordu. Bir an ağlayacak gibi oldu. Kendini toparlamak için arkasını döndü. Yeniden Jane'e döndüğünde yüzü sakin ama gözleri yaşlıydı. ''Benimle gelin'' dedi. Küçük köyün içinden geçip nehir kıyısına yürüdüler. Burada 15-20 gerilla bir ateşin başında oturuyorlardı. Muhammed aralarına girip hiçbir girişe gerek duymadan el işaretleri ve gözyaşlarıyla Musa'nın ölümünü anlattı. Jane başını çevirdi. Gördüğü bunca acı yeterdi artık. Çevresine bakınıp Ruslar gelirlerse nereye kaçarız diye düşündü. Çevrede bir iki kulübe ile nehirden başka hiçbir şey yoktu. Ama Mesud burasını güvenli buluyor olmalıydı. Belki de köy ordunun dikkatini çekmeyecek kadar küçüktü de ondan. Endişelenecek gücü kalmamıştı artık. Sırtını bir ağaca yaslayıp yere oturdu. Şantalı emzirmeye başladı. Alice Maggie'yi bağladı, heybeleri indirdi. At da nehir kenarındaki çimenlikte otlamaya koyuldu. Uzun ve müthiş bir gün oldu diye düşündü Jane. Geceyi hatırlayınca gizlice gülümsedi. Alice, Jean-Pierre'in haritalarını çıkartıp Jane'in yanına oturdu. Yolları vadi boyunca devam ederek Komar diye bir köye varıyordu. Oradan güneydoğuya dönüp Nuristan'a açılan bir vadiye gireceklerdi. Bu vadide karşılarına ilk çıkacak geçit de Komar adlarını taşıyordu. Alice geçidi gösterdi 5000 metre. Çok soğuk olacak bundan sonrası. Jane ürperdi. Chantal sütünü içince Jane kızın altını değiştirdi. Kirli bezini nehirde yıkadı. Döndüğünde Alice Mesud'la konuşuyordu. Kendisi de yanlarına çömeldi. ''Çok doğru bir karar vermişsin'' diyordu Mesud. ''Anlaşmamız cebinde olarak Afganistan'dan çıkmalısın. Ruslar seni yakalarlarsa her şey sona erer.'' Alice başını salladı. ''Alice'i hiç böyle görmemiştim. Mesud'a saygılı davranıyor diye düşündü Jane.'' ''Ancak bu çok güç bir yolculuk olacak.'' diye devam etti Mesud. ''Yolun büyük bir bölümü buz hattının üzerinde. Kimi zaman kardan patikayı görmeyeceksiniz. Orada kaybolmak ölmek demektir.'' Jane bu konuşmanın nereye varacağını merak ediyordu. Mesud'un kendisine değil de Alice'e hitap etmesi hiç hoş değildi. ''Sana yardım edebilirim ama bunun için bir konuda anlaşmamız gerek.'' dedi Mesud. ''Söyle bakalım.'' ''Seni Nuristan'dan geçirip Pakistan'a götürmesi için kılavuz olarak yanına Muhammed'i verebilirim.'' Jane'in yüreği ağzına gelmişti. ''Muhammed kılavuza, yolculuğun başarılı olması demekti bu.'' ''Peki benden istediğin nedir?'' diye sordu Alice. ''Sen yalnız gideceksin. Doktorun karısı ile çocuğu burada kalacaklar.'' Jane'in bunu kabul etmek zorunda kalacağı kesindi. İkisinin yalnız başlarına bu yola çıkmaları çılgınlıktı. İkisi de yolda ölüp kalacaklardı nasıl olsa. Böylece Alice'in hayatını kurtarabilirdi oysa. Ona teklifini kabul ettiğini söylemelisin dedi. Alice kadına gülümseyerek bakıp Mesud'a böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Mesud hakarete uğramış gibi kalkıp gerillaların arasına döndü. Alice... ''Bu yaptığın şey akıllıca bir iş miydi sanki?'' ''Hayır.'' Alice kadının elini tuttu. ama seni o kadar kolay kaçırmam elimden. Jane erkeğin elini sıktı. Ben sana hiçbir söz vermedim. Biliyorum. Uygarlığa döndüğümüzde istediğini yapmakta özgürsün. İstiyorsan ve kendisini bulabilirsen Jean-Pierre'le bile yaşayabilirsin. Ben önümüzdeki 2 haftaya razıyım. Üstelik o kadar bile yaşamayabiliriz. Gerçekti bu. Belki de geleceğimiz yokken gelecek için kaygılanmaya ne gerek var? Mesut gülerek yaklaştı yanlarına. Ben iyi bir pazarlıkçı değilim dedi. Yine de Muhammed'i vereceğim yanınıza. 16. bölüm. Şafaktan bir saat önce havalandılar. Helikopterler birbiri ardından beton pistten kalkıp ışıldakların menzili ötesinde karanlıkta kayboldular. Jean-Pierre ile Anatoli'nin bulundukları Hint'le çirkin, hantal bir kuş gibi havalanıp konvoya katıldı. Az sonra hava üssünün ışıkları gözden kaybolmuştu ve Jean-Pierre ile Anatoli bir kere daha Beş Aslan Vadisi'ne doğru uçuyorlardı. Anatoli bir mucize yaratmıştı. 24 saatten az bir zamanda Afgan tarihinin belki de en büyük harekatını başlatmış ve başına geçmişti. Bir gün önce akşama kadar Moskova ile konuşmuş, önce KGB'deki üstlerine, sonra da bir sürü askeri büyüye Alice Thaler'i yakalamanın ne kadar önemli olduğunu anlatarak Sovyet ordusunun uyuyan bürokrasisini harekete geçirebilmişti. Jean-Pierre neler söylediğini anlamadan konuşmaları dinlemiş ve Anatoli'nin sesindeki otoriteye, sakinliğe ve ısrara hayran kalmıştı. Öğleden sonra resmi izin koparan Anatoli bunu uygulamaya koymak için uğraşmıştı sonra da. İstediği sayıda helikopteri sağlamak için yalvarmış, eski hesapları ortaya sürmüş, Celalabad'dan Moskova'ya kadar bir sürü vaatlerde bulunmuştu. Kabil'deki bir general yazılı emir olmadan helikopterlerini vermeyi reddedince Anatoli Moskova'dan KGB'yi aramış, bir dostundan generalin dosyasına gizlice bakmasını istemiş, sonra da generale telefon edip kendisini Almanya'dan gelen müstehcen yayınlarının ardını kesmekle tehdit etmişti. Sovyetlerin Afganistan'da 600 helikopteri vardı. Öğleden sonra saat 3'te bunlardan 500'ü Bagram hava üssünde Anatoli'nin emrindeydi. Jean-Pierre ile Anatoli son bir saati haritaların üzerinde çalışarak geçirmişler. Her helikopterin tek tek nereye gideceğini kararlaştırmışlar. Bunlara uygun olarak subaylara emirler yağdırılmıştı. Anatoli'nin ayrıntılara olan aşırı düşkünlüğü ve Jean-Pierre'in bölgeyi çok iyi tanıması nedeniyle gidilecek yerler çok kesin belirlenmişti. Alice ile Jane dün köyde yoklardı ama şu ana kadar da yapılan baskını haber alıp saklandıkları kesindi. Bandada olamazlardı artık. Başka bir köyün camisinde olabilirlerdi. Kısa süreli ziyaretçiler genellikle camilerde ağırlanırlardı. Ya da köylerin güvenli olmadığını düşündükleri takdirde her taraftaki o taş kulübelerden birinde kalırlardı. Vadinin herhangi bir yerinde ya da çevredeki o sayısız küçük vadilerde olabilirlerdi. Anatoli bütün bu olasılıkları hesaplamıştı. Helikopterler vadideki her köye ve yan vadilerdeki her yerleşim birimine ineceklerdi. Pilotlar bütün patikaların üzerinde uçacaklardı. Binden fazla askere her binayı aramaları, ağaç kovuklarına ve mağaralara bakmaları emredilmişti. Anatoli bir daha başarısızlığa uğramamaya yemin etmişti. Alice'i bugün bulacaklardı. Ve Jane'i. Hind'in içi çıplak ve sıkışıktı. Yolcu bölümünde kapının karşısındaki sabit sıra dışında hiçbir şey yoktu. Jean-Pierre ile Anatoli oturdukları yerden uçuş bölmesini görebiliyorlardı. Pilot koltuğu yerden 1-2 karış yüksekteydi. Helikopterde lükse hiç para harcanmamış, bütün masraf silah, hız ve manevra kabiliyetine ayrılmıştı. Kuzeye doğru uçarlarken Jean-Pierre kara kara düşüncelere dalmıştı. Alice gizlice Amerikalılar hesabına çalışırken kendisinin dostu rolünü oynamıştı. O dostluğu kullanarak Jean-Pierre'in Mesud'u yakalama planını alt üst etmiş, bir yıllık yorucu ve sabırlı çalışmayı boşa çıkarmıştı. Ve sonunda da karımı baştan çıkardı diye düşündü Jean-Pierre. Aklı dönüp dolaşıp hep bu baştan çıkarma işine takılıyordu. Karanlıkta diğer helikopterlerin ışıklarına bakarken onları bir gece önce yıldızlar altında birbirlerinin vücutlarıyla oynaşırken birbirlerine tatlı sözcükler mırıldanırken görebiliyordu. Alice'in yatakta iyi olup olmadığını merak etti. Jane'e hangisinin daha iyi olduğunu sormuştu. Ama Jane ikisinin de birbirinden üstün olmadıklarını, yalnızca değişik olduklarını söylemişti. Alice de öyle mi demişti? Yoksa en iyisi sensin sevgilim, en iyisi diye mi mırıldanmıştı? Jean-Pierre karısından da nefret etmeye başlamıştı artık. Kendisinden 9 yaş büyük ve ayrıca CIA ajanı olan birine nasıl dönebilirdi? Jean-Pierre Anatoly'ye baktı. Rus bir Çin mandarininin taştan heykeli gibi kıpırtısız duruyordu. Son 48 saat içinde pek az uyumuş olmasına rağmen yorgun görünmüyordu. Yalnızca inatçı bir hali vardı. Jean-Pierre onun karakterinin yeni bir yüzünü görüyordu şimdi. Geçen bir yıl içinde Anatoly sakin ve rahat bir insandı. Oysa şimdi gergin, duygusuz, yorulmak nedir bilmeyen, kendisini ve yanındakileri acımasızca koşturan biriydi. Şafak sökerken öteki helikopterleri gördüler. Dehşet verici bir görüntüydü bu. Dağlar üzerinde dev bir arı bulutuydu sanki. Çıkardıkları gürültü aşağıdakilerin kulaklarını sağır ediyor olmalıydı. Vadiye yaklaştıkça gruplara ayrılmaya başladılar. Jean-Pierre ile Anatoly Komar'a giden grubun içindeydiler. Yol artık nehri izliyordu. Sabahın hızla artan aydınlığında tarlalarda dizi dizi başaklar görünüyordu. Bombardıman vadinin bu üst bölümünde tarımcılığı tümüyle yok edememişti. Komar'a inerlerken güneş karşılarından geliyordu. Tepenin yamacına yaslanmış küçük köy Jean-Pierre Fransa'nın güneyindeki köyleri hatırlatmıştı. Bir sıla özlemi duyuyordu içinde. Yurduna dönmek, Fransızca konuşulduğunu duymak, taze ekmekle lezzetli yemekler yemek, bir taksiye atlayıp bir sinemaya gidebilmek ne iyi olurdu. Sert sırada kıpırdandı. Şu anda helikopterden inmekten başka bir şey düşünemiyordu. Yediği dayaktan sonra vücudu hala ağrılar içindeydi. Ama daha da kötüsü öylesine küçük düşürülmesi, öylesine ağlayıp bağırması, merhamet dilenmesiydi. Bunu her hatırlayışında irkiliyor, herkesten kaçıp saklanmak istiyordu. Bunun intikamını almalıydı. Ödeşmediği sürece bir daha huzurlu bir uyku uyuyamayacağını hissediyordu. Kendisini tatmin edecek tek bir şey vardı. Aynı askerlerin aynı vahşetle Alice'i dövdüklerini görmek, onun ağladığını, bağırdığını, merhamet dilendiğini görmek. Bir tek şey daha istiyordu. Jane de bunu seyretmeliydi. Öğleden sonra yine başarısızdılar. Komar köyünü, çevredeki yerleşme birimlerini, köyün kuzeyindeki çorak topraklardaki ıssız çiftlik evlerini tek tek aramışlardı. Anatoly diğer birliklerle sürekli telsiz bağlantısı içindeydi. Tüm vadi baştan başa taranmıştı. Bir iki mağara ve evde saklı silah bulmuşlar, bir iki yerde özellikle Sanis çevresinde gerilla oldukları tahmin edilen gruplarla çatışmaya girmişlerdi. Ancak gerillaların yeni edindikleri patlayıcı uzmanlığı karşısında eskisine kıyasla daha ağır kayıplar vermişlerdi, hepsi o kadar. Bütün peçeli kadınların yüzlerine bakmışlar, bütün bebeklerin derilerinin rengini kontrol etmişlerdi. Yine de Alice, Jane ve Chantal'ın izine rastlamış değillerdi. Jean-Pierre ile Anatoly Komar üstündeki tepelerde bulunan bir at değiştirme yerinin kontrolünü henüz bitirmişlerdi. Bulundukları yerin adı yoktu. Bir iki taş ev, bir avuç bakımsız atın otladığı bir otlak. Tek erkek de üzerinde uzun bir entari olan çıplak ayaklı yaşlı bir at satıcısıydı. İki genç kadınla birkaç da çocuk vardı. Ailenin gençlerinin Mesud'a katılmış olan gerillalar oldukları kuşkusuzdu. Köyü aramak uzun sürmedi. İşleri bitince Anatoly yere oturup sırtını taş bir duvara dayadı, düşünceliydi. Jean-Pierre de yanına çöktü. Tepelerin ötesinde 7000 metre yüksekliğindeki Mesmer Doruğu'nu görüyorlardı. Eskiden Avrupalı dağcılar gelirlerdi buraya. Bak bakalım, birer fincan çay bulabilir misin, dedi Anatoly. Jean-Pierre yaşlı adama çay yap diye seslendi. Adam koşa koşa uzaklaştı. Jean-Pierre onun kadınlara seslendiğini duydu. Anatoli'ye Fransızca çay geliyor dedi. Orada bir süre kalacaklarını anlayan Anatoli'nin adamları helikopterlerin motorlarını kapatıp yere oturdular. Sabırla beklemeye koyuldular. 24. ayrımın sonu. Sayfa 279.